Ayrım 21, sayfa 311. Ruslar ıslık çalmazlar. O mevsimde pek ender rastlanan bulutsuz bir geceydi. Hava ayaza çekmişti. Mehtap'ın yokluğunda yıldızlar tek tek sayılabilecek kadar belirgindiler. Alex'in arabası yoktu, hiç olmamıştı. Şimdi düşününce belki kullanmasını bile bilmiyordu. Solzhenitsynlerin evlerinin yakınındaki çam korusunun kıyısından taksi bulabileceğimiz bir yere acelesiz, kuru havanın keyfini çıkararak yürüyorduk. Aziz dostum kolunu kaldırdı, parmağıyla yıldız tarlasında yolunu bulmaya çalışan toplu iğnebaşı gibi bir ışığı gösterdi. That's the Mir, Gülochka, the Russian Space Station. Mir barış anlamına da gelebiliyor ama ben diğer anlamını, köy cemaatini tercih ediyorum. Sanırım batıya karşı bir iddiayı daha iyi ifade ettiğini düşündüğüm için. Rusya'nın bütünlüğünü Slav felsefesine sadık kalınmasına gören Slavyanofil batı rasyonalizm ve maddeciliğini küçümserken, Rus kırsal cemaatlerinin Mir'in kapitalizme bir alternatif getirebileceğine, Rusya'nın insanlığın toplumsal ve ahlaki kurtarıcısı olabileceğine inanmışlardı. Bu bağlamda Rus mesihçiliğini temsil ettikleri söylenen Slavofillerin yıldızı gibi Mir Alexi, Rusya gibi o da tarih olmak üzere diyor. Bir yıllık ömrü kaldı, gelecek yıl bu zaman büyük ihtimalle orada olmayacak. Uzaya gönderilenin sonsuza dek uzayda kalacağını sanırdım. Meğer uyduların ömürleri yörüngelerinin dünyaya uzaklığıyla doğru orantılı, aradaki mesafe ne kadar kısaysa ömür de o kadar kısa. Dünyanın atmosferi bıçakla kesilmiş gibi bitmiyor. Hava parçacıkları seyrelerek uzaya dağılıyorlar. 390 kilometrede olan Mir, atmosfer moleküllerinin mini göktaşlarının zayıf olmakla birlikte devamlı bombardımanına maruz kalıyor. Bu durumda yavaşlamasına neden oluyormuş. Müdahale edilmezse yörüngeden çıkar atmosfere düşer parçalanır bir göktaşı gibi ateş alırmış. Tehlike yaratmaz mı? Çok tehlikeli olur diyor. Onun için ya kozmonotlar istasyonu okyanuslara yönlendirir, yanıp düşmek üzere terk ederler. Ya da yeni roketler bağlanır, daha yüksek bir yörüngeye çıkması sağlanır. Kozmonotları hiç düşünmemişim. Mir'in içinde şu anda insan mı var? Telaşım Alexei'yi gülümsetiyor. 4 ay öncesine kadar vardır Lubyama. Ruslar, Amerikalılar, hatta bir de Afgan. Abdül Ahad Muhammed. Muhammed'in uzaydan Başkan Nacibullah'la telefon konuşması yaptığını iyi hatırlıyorum. Bir de Rus kozmonotlara Afgan çayı demlediğini. Nacibullah 1996'da Taliban'ın Kabul'de trafik direğine astığı Afganistan başkanı değil mi? Öyle. Komünist Afgan Demokratik Cumhuriyeti'nin 4. başkanı. Gorbaçev Abdül Ahad'ı mürettebata dahil etmek suretiyle dünyaya Afganistan işgalinin aslında bir dayanışma olduğu mesajını vermişmiş. Alexi bir ülke ki hiçbir çiftçi tasfiye edilmekten, hiçbir 5 yıllık plan hedeflerini aşmaktan, hiçbir büyük önder ve öğretmen saygı görmekten diyordu. Uzayda göz kırpan Mir'e baktı. Ve hiçbir kozmonot siyasete alet edilmekten diye ekledi. Kurtulamaz Lubyama. O yükseklikte ısı -200 derecedir. Sıvıların kaynama noktası da ona göre düşer. Uzay istasyonunda ya da giysilerinde bir kaza olması halinde kozmonotların kanları anında kaynama noktasını bulur. Her damar, her arter patlar, bedenleri lime lime dökülür. Mamafi hızlı bir ölümdür, ne olduğunu bile anlamazlar. Çok kaza oldu mu? Sovyet uzay programı sürecinde demek istiyorum. Gulaklar gibi kanlı değildi, hayır diyor. Lakin uzayın keşfinin insanoğlunun en tehlikeli serüveni olduğu muhakkak. Asuman da egemenlik soğuk savaşın bir parçasıydı. Yoğun rekabetin kaza sayısını arttırması kaçınılmazdı Gülochka. Amerika'da da öyle, Rusya'da da. Ne zaman ki uzay halk nezdindeki cazibesini kaybetti, fonlar kısıldı, kaza sayısı daha da arttı. Daha az parayla daha çok sonuç almak istemi kazalara davetiye çıkardı. Uzay gibi asla hata affetmeyen bir ortamda teknolojiyi en uç sınırına sürüyoruz Lubyama. Uzayın keşfi hiçbir zaman güvenli olmayacak. Sonra o güne kadarki kayıp astronot ve kozmonot sayısının 100'ün üstünde olduğunu söyledi. Bunlar en ön saflarda yer alanlarmış. Bir de dünyadan kilometrelerce uzakta araçları kontrolden çıkan ya da yıldırım çarpanlar varmış. Kozmonot Valentin Bondarenko'yu bugün artık kimse hatırlamıyor diye sürdürdü. Bondarenko Rusya'nın uzay savaşındaki ilk kaybıdır. 1961'de yanarak öldü. Ölümünü gizlediler. Top secret. 86'da Golonov, İzvestiya'da yazınca kadar kimse bilmiyordu. Oksana Dimitrievna bize bile söylemedi. Oksana Dimitrievna dediği annesi, meğer üsteğmen Bondarenko'nun ilk tedavisini o yapmış. Onlara Soçi altılısı derlerdi. Rusya'nın en iyi, en cesur uzay kaşifleri, ilk uçuşları gerçekleştirecek olanlar. Gagarin tarihi uçuşunu gerçekleştirmeden birkaç hafta önce Soçi'de hep birlikte resim çektirmişlerdi. Bondarenko'nun yüzünü sonradan resimden kazımışlar. Oksana Dmitriyevna'daki fotoğrafta 23-24 yaşlarında ciddi ve sert görünmeye çalışan genç bir adam. Uzaydayken mi yandı? Niyet, oksijen odasındaki 10 günlük rutin eğitimin sonunda dışarı çıkmak üzere vücuduna bağlı sensörleri söküyor, yapışkanları alkollü pamukla temizliyor, elindeki pamuğu nereye attığına bakmadan fırlatıyor. Alkollü pamuk elektrik ocağının üstüne düşüyor. Ocak açık değil. Bir tabak şeklinde içten yanmalı ama pamuk anında ısınıyor ve alev alıyor. Oksijen yoğun atmosfer saliseler içinde parlar ve normalde yanmayan cisimler bile alev alabilirler Lubyama. Burada da öyle oluyor. Bondarenko'nun eğitim giysisi alev alıyor. Genç adam yüksek oksijen alevini tanımadığı için söndürmeye çalışıyor, alevler daha da büyüyor. Dışarıda kendisini bekleyen doktor olayın farkına varıyor ama odanın içindeki basınç kapıyı açmasını engelliyor. Menteşelerinden sökmeleri birkaç dakika sürüyor. O süreçte Bondarenko alevlerin ortasında kalıyor. Annem odadan çıkartıldığında Valentin'in kendinde olduğunu söylüyor. Zavallı can. Benim kabahatimle kimsenin değil deyip dururmuş. 8 saat sonra yanık şokundan ölmüş. Yaşasaydı Yuri Gagarin kadar ünlü olabilirdi. Geride bir dul kadın ve 2 çocuk bıraktı. Oğlu Alexander Hava Kuvvetleri'nde pilot. Kızını tanıyorsun, Hanya Losko. Hanya kozmonot Valentin Bondarenko'nun kızıdır. Hanya Losko, o güzel ruhçu kadın. Evet, o güzel ruhçu kadın. Madame Zelenskaya onu Moskova'da yanına aldı. Burada bilgisayar mühendisi oldu. Gus Grissom Apollo 1 astronotu. Eğer ölürsek insanların bunu doğal kabul etmelerini istiyoruz demişti. Uzayın fethi insan hayatını risk etmeye değer. Hatırlarsan Grissom ve iki arkadaşı da 1967'de yanarak öldüler. Uzay araçlarını test ederlerken yangın çıkmış, kapıyı açamamışlardı. Bu insanlar Ay'da, Mars'ta, Kızıl Gezegen'de, dipnot Jüpiter, o ilk adımı atabilmek için canlarını feda etmeye hazır insanlardı. Keşif tutkusu böyle bir şey Gülo'ya. Marazi demek istiyorsun. Bilemem. Başını neredeyse özlem diyebileceğim bir tavırla gökyüzüne kaldırdı. Mir'e daha fazla yatırım yapıp korumaya çalışmaktansa yanmasının daha doğru olacağına karar verildi diye gülümser gibi yaptı. Ardında yatan emeği düşündüğünde trajik bir yanı var değil mi? Rusların bütün hikayeleri gibi. Mir'in hikayesi de başarıların üst üste bindiği bir evrim değil. Beklenmeyen patlamaların hikayesi sultanım. Sonsuz karın üstünde parlayan parlak ateşler, anlamsız acıların arasından muhteşem yaratıcılık. Bugün artık Rus biliminde de soğuk rüzgarlar esiyor. Rus bilim adamları kadim yöntemlerini masaya yatırdılar, yeniden gözden geçiriyorlar. Profesör Doktor Alexey Kristovovich Zelenski. Alexey'nin ünvanı bu. Uzmanlık dalı uzay yolculuklarında yangın teşhis, mücadele ve söndürme teknolojisi. Priyut 11 yangınını incelemekle görevlendirilmesinin tenzili rütbe olduğu o kadar açık ki. Rusya'da siyasi hareketlerin başarıya ulaşabilmeleri için batılı bir soy ağacı olan doktrinler sunmaları gerekir demiştin. Aynı durum uzay bilimleri için de söz konusu olabiliyor mu Alexey? Yoksa uzayın zemstvosu mu Mir? Olabilir diye güldü. Batı Sovyet biliminin özde farklı olduğunu düşüne gelmiştir. Sosyalist, Marksist ya da ideolojik olduğu için farklı. Maryland'dayken Rusların yangınları bile tuhaf bir biçimde Ruslaştırdıkları söylenirdi. Şimdi düşününce bilim tarihçilerinin dahi kafalarını farklılıklara takmış olduklarını görüyorum. Sovyet bilimini ahlaki sıfatlarla tanımlamadan irdeleyemezlerdi biliyor musun? Sizden öğrenmişlerdir diyorsun değil mi? Haklısın, Sovyetlerden öğrendiler. Trofim Desinovich döneminde Sovyet medyasının. Lysenko adını ilk kez ağzına alıyordu. Nasıl tepki vermem gerektiğini bilemedim, sıkıldım, adımlarımı şaşırdım. Gerilmene gerek yok Güloçka dedi. Hanya'nın sana Trofim Denisovich'in benim babam olduğunu söylediğini biliyorum. Affedersin Alexey, inan talip olmadığım bir bilgiydi. Bilmemi isteyip istemeyeceğini bilemediğim için sana açamadım. Unut gitsin Lubyama lütfen. Ne diyordum? Sovyet medyası Lysenko döneminde Gregor Mendel'den idealist Avusturyalı keşiş diye bahsederdi. Ne zaman ki Lysenkoizm çöktü, adam materyalist Çek bilim adamı olarak anılmaya başlandı. Sonra genetikçi Nikolay Vavilov, sabotajcı, hain, gammaz gibi sıfatlarla anılırken kahraman, martir hatta aziz oldu. Evet, haklı olabilirsin düşününce bugün de böyle. Sasha'nın yazdıklarına ilişkin yorumların hemen hepsinin siyasi duruşuyla ilgili olması da aynı tutumun tezahürü. Ölü ya da diri, Rusya'da da sanatçılar ve bilim adamları ya kahramandırlar ya da sefil. So, şimdi de ben sana soruyorum. Is it the song or the singer, Güloya? It is the song, Zelenski dedim ama anlaşılan cevap istemeyen bir soruydu. Maryland'den bakıldığında Sovyet örneğinin heyecan verici olduğu kadar da trajik ve dolayısıyla dikkatle yaklaşılması gereken bir sistem olmasının nedeni bu olmalı diye sürdürdü. Yaban atılır bir sistem de değildi Güloya. Batı bilim ve teknoloji politikalarının şekillenmesinde özel bir rol oynadı. Hatta Batı bilim ve teknoloji politikalarını Sovyet biliminin, daha doğrusu onların algıladığı şekliyle Sovyet biliminin şekillendirdiği bile söylenebilir. 17. Bolşevik devriminden sonra Batılı siyasetçilerin gözleri Sovyet modelinin üstündeydi ama her zaman yanlış dersler çıkardılar. 30'larda solcu İngiliz bilim adamları Stalin'in merkezi planlamasının benimsenmeye değer olduğunu söylüyorlardı. Batılı hekimler Sovyet sağlık sistemini model almışlardı. Sovyet örneği Lysenko'dan sonra Tu Kaka oldu. Batı'da bilimsel özgürlük kavramına revaç verilmesinin Lysenko yöntemlerinin açığa çıkmasıyla ilişkili olduğuna işaret etti. Bilimsel özgürlük kavramıyla birlikte demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün olmadığı ortamda bilimsel ilerleme mümkün değildir yargısı da yerleşti. Sovyet genetik biliminin 1948 itibariyle göçmüş olması bu yargıyı perçinledi. Rusya'nın bilimsel bir güç olmadığı düşüncesini de yerleştirdi. Sovyetler ilk atom bombasını patlattıklarında Batılılar formülün kendilerinden çalınmış olduğundan eminmişler. 1957'de Sputnik'in uzaya gönderilmesinin Washington'da yarattığı şok, bugün bile dinmiş değildir. Ardından Amerika'nın kıtalar arası füzelerde geri kalmışlık telaşı başladı. Liselerde müfredat değişti, uzay yarışı gibi dersler konuldu. Bilim tarihi akademik bir uğraş haline geldi. Askeri alanda ve uzay teknolojisinde Sovyet araştırma sistemini bir kez daha ciddiye almak zorunda kaldılar. Ne zamanki Soyuz dağıldı, komünizmin ekonomik ve ideolojik bir sistem olarak inanılırlığı yok oldu. Rusya Batı telaşındaki saygın yerini Japonya'ya bırakmak zorunda kaldı. Sovyetler Birliği bir Kuznetsa'ydı demeye başladılar. Sputnik imal eden bir Kuznetsa. Hatırladın değil mi? Sovyetler Birliği Sputnik imal eden bir demirci dükkanı demişlerdi. Birinci Dünya Savaşı ve iç savaştan kemiğine kadar sıyrılmış çıktığı için o günlerde yapılan her proje büyük bir etki yarattı. Dışarıdan bakıldığında 1930'ların dev projeleri çok etkileyiciydi. Hatta SSCB, ABD'nin çetin bir rakibiymiş gibi duruyordu. Ama işin aslı öyle değildi. Nitekim çok geçmeden gerileme dönemine girildi ki bu Brejnev dönemidir. Sovyet bilim adamları siyasetin müdahale etmediği devletçi, merkezci, bürokratik olmayan özgür bilimsel ortam nedir hiç bilmediler Lubyama. 56 Nobel ödülü fizikçi Nikolay Semenov, Sovyet atom bombasının babası Igor Kurchatov, öteki Nobel ödüllü Igor Tam, Andrei Saharov, diğerleri Stalin-Brejnev sisteminin ürünleri değil miydiler? Ya Mir? Mir'le sonuçlanan bu bilimsel teknolojik patlama nasıl ve niçin yaşanabildi? Yosif Vissarionovich, dipnot Stalin, 1929'u Veliki Prelom, dipnot büyük kırılma yılı ilan etmişti. Üniversitelerden Partinost, dipnot partizan ilkesi doğrultusunda burjuva bilim adamlarının atılıp yerlerine genç Lysenko gibi çıplak ayaklı kızıl uzmanların atandıkları yıl. Sovyet bilim adamları o yıldan sonra tümüyle kapandılar. Uluslararası akademik dünya ile de ilişkileri kalmadı. Belki de doğru değildir. Demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün olmadığı ortamda bilimsel ilerlemenin mümkün olmadığı savı belki de doğru değildir diyorsun değil mi? Doğru mu duydum? Demokrasi ve düşünce özgürlüğü ile bilimsel ilerleme ilişkisi belki de tesadüfidir diyorsun. Nitekim Trofim Desinovich'in entelektüel özgürlüğüne aşırı derecede düşkün bir adam olduğunu, Madame Zelenskaya ile bu yüzden geçinemediklerini söylerler. So, Partinost ve entelektüel özgürlük bir arada yaşayabilir mi sultanım? Yelena Starovoytova yaşanabileceğini, yaşandığını söylüyor Alexi. Yelena Starovoytova? Profesör Zaplatkin, Rus ahşap mimarisi uzmanı. Hanya'nın arkadaşı, Yelena'nın anneannesi Sovyet bilim kasabalarından birinde, sanırım Dubna'da, yaşayan bir nükleer fizikçiyle evliymiş. Moskova'daki çevrelerinin bu durumdan fevkalade etkilendiklerini anlatmıştı. Düşünürsen şehirden birkaç saat uzakta ormanlar içinde iyi planlanmış huzurlu bir kasaba, yüksekçe bir ücret, kendi entelektüel seviyene uygun insanlarla gönüllü birliktelik. Cemaat var ama yine de özgür bir ortam. İntelijentinin partinin hazzetmediği insanlarla görüşme ayrıcalığı olduğunu da göz önünde bulundurursan, akademik uğraşa pekala da el verir bir ortam olabilir diye düşünüyor insan. Yeteneğin iyi bir yaşamla ödüllendirildiği durumlarda bilim adamları devletle pekala da verimli bir ilişki geliştirebilirler. Miş gibi geliyor bana. bilim kasabaları Soyuz'un askeri ve entelektüel süper güç olmasını sağladılar. Bunun karşılığında devlet de onlara iyi bir yaşam hazırladı gibi bir durum. Kaç tane vardı bu kasabalardan? 40 mı? 50 mi? 60 dedi Alexi. 1940-80 arası 60 bilim kasabası kuruldu. Bir kısmı yeni silahlar geliştirmek üzere, ki bunlar haritalarda görülmezler. Yasak bölgelerdir, yabancılar giremez. Diğerleri de barışçıl denilen atom araştırmalarına ayrılmış açık kasabalardı. Bayan Zablatkin'in bahsettiği bunlardan olmalı. 93'e gelindiğinde elektriklerinin bile kesildiğinin bilincindesin değil mi sultanım? Her türlü araştırma durdu, laboratuvarlar boşaldı. Chelyabinsk Oblast'taki Federal Nükleer Merkezi'nin müdürünün işçi ücretlerini ödeyemediği için intihar ettiğini hatırlıyorsun değil mi? Dubna gibi tüketim malları üretimine dönüştürebilecekleri askeri fabrikaları olmayan kasabalarda durum daha da vahimdi. Buralarda yaşayan bilim adamları meslek değiştirip pazarlamacılık, bankerlik ve benzeri hizmet sektörlerine de geçemediler. Büyük bir kısmının George Soros'un verdiği paralarla geçindiklerini biliyorsun değil mi? Yüzlercesi Amerika'nın önemsiz kolejlerinden birisinde bir ya da iki yıl öğretmenlik yapmaya gittiler ki aileleri aç kalmasın. Çoktandır sormak istediğim bir soruydu. Sen neye geri döndün Alexi? 1992 en ağır yıllardan biriydi. Maryland'de hiç değilse birkaç yıl daha kalıp daha iyi bir zamanda gelebilirdin. Ruslar ıslık çalmazlar. Anladığım kadarıyla uğursuzluk getirdiğine dair bir batıl inançları vardır. Alexi Kristofovich de ıslık çalmazdı. En azından ben hiç duymadım. Ama o gece o karanlık kaldırımda hem ıslık çaldı hem de şarkı, yoksa ağıt mı demeliyim, söyledi. Sonradan adının Aleksandra Kurbakova olduğunu belirttiği yerel bir şairenin şiirini, Provtino Valsi'ymiş, onun melodisine uyarlamış söyledi. Bilim adamları ağaçlardaki kuşlar gibi özgür olduklarında, ormanın yeşil sessizliğinde dinle bilimin sesini. Ki, antimadde hissedebilesin, merdivenlerden indirsinler, kendilerine ait olan o tünele götürebilsinler seni. Rusçadan İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye çevrildiklerinde ne uyak ne de ahenk kalıyor. Ama ormanın yeşil sessizliğinde dinle bilimin sesini, ki antimadde hissedebilesin. Beynimde dönüyorlar dizeler. Belli ki bir girizgahtırlar anlatacaklarını Alexi'nin ve öyle enderdir ki kendisinden bahsettiği, hatta belki de ilk kez bu gece gerçekleşecek bir itiraftır anlatacakları. Nefesimi tuttum, bekliyorum gerisini getirsin. Rusya'da şirin bir kasaba vardır. Prodva çayından, altından yapılmış gibi yükselir. Provinosuz yapamam, yapamam ben. Provino mutluluğuma açılan penceredir. Aleksandra Kurbakova, Provitno'da yıkık dökük bir apartman dairesinde, pılık pırtık bir yatakta, büyük Rus şairleri Aleksandr Puşkin'in, Sergei Yesenin'in portrelerini seyrederek öldü. Kendisi de yerel bir ozan olan kocası Kurbakova'nın yatağının başındaki mumları yaktı. Nuh-u Nebi'den kalmış cazırtılı mono kayıt cihazını açtı. Karısının anısına son bir kez Protvino valsini çaldı. Testere apartmanlardan birinin zemin katında, bakımsızlığı utanç verici bir daire. Kurumuş, küçülmüş, büzülmüş bedeni daha da utanç verici bir şaire. İçlenmek bir yana, gıpta ettim, hatta kıskandım Lubiyama. Beni Rusya'ya geri döndüren işte bu kıskançlıktır sultanım. Protvino, Moskova'nın 100 kilometre güneyindeki çam ormanının içinde, Protva çayının kıyısında, kuzeyden güneye bir şerit gibi uzanan, 100 yıllık Ladinlerin gazallarına gömülü, 40 bin nüfusu bir kasabadır. Milyonlarca yıl önce bu bölgede bir deniz vardı. Deniz kurudu, yerini tortul kayalığa bıraktı. Sağlam zemin Richter ölçeğiyle dördü geçmeyen depremler. Sovyet hükümeti 70 GeV boyutlarında enerji üretecek proton akseleratörünü, dipnot, proton akseleratörü elektrik ya da manyetik alanları kullanmak suretiyle protonları hızlandıran cihaz, ilk proton akseleratörü atom bombasının yapımında kullanılmıştı. Protvino da kurmaya karar verdi. 70 GeV o yıllarda enerji üretiminde dünya rekoru sayılırdı. Sovyet Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü akseleratörü 1967'de faaliyete geçirdi. Proton ışın enerjisi saatler içinde 76 GeV'ye çıktı ki bu sadece Rusya için değil dünya için büyük bir başarıydı. Ama Protvino lanetlenmişti Gülo'ya. Cesetler üzerine inşa edilmiş bir kasabaydı. Yurtseverlerin büyük savaşında, dipnot 2. Dünya Savaşı, Güney Cephesi hattı buralardan geçerdi. 1941'den itibaren Almanlar 7 kez buradan püskürtülmüş, 7 kez geri dönmüşlerdi. Protva çayının kenarında granit bir anıt vardır. Üzerinde 194. Piyade Alayı askerlerinin faşist işgalcileri Moskova toprağından sürme harekatına 16 Aralık 1941'de buradan başladılar yazar. Anıt her yıl o gün çiçeklere gömülür. Oysa savaştan sonra kimse de ne ölüleri gömecek ne de kıtalardan arta kalan cephaneyi temizleyecek hal kaldıydı. So, 60'lı yılların sonlarında hatta 70'li yıllarda inşaat işçileri insan iskeletleriyle cebelleşirken eski siperlerde saklambaç oynayan çocuklar eve paslanmış miğferler, el bombaları, bazen de kuru kafalar taşırlardı. Ben o çocuklardan biriyim Lubiya ama. Annemin yüzbaşı Zelenski'den sonra bir kez daha evlendiğini bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun. Madame Zelenskaya'nın üçüncü eşi Vitalis Stepanets, dünyanın en büyük proton akseleratörünü inşa eden Rus bilim adamlarına, dünyanın en şirin kasabasını inşa etmekle görevli mimarlardan birisiydi. Protvino için tasarladığı şehir planı Sovyet Devlet Ödülünü kazandı. İkisi piramit şeklinde, ikisi testere bina dediği beton duvarları, zigzaglı dev bloklar. İlk bakışta tipik Rus beton canavarları gibi görünen yapıların özellikleri, dairelerin çift katlı dublekler olmaları, eşit ölçüde ışık almalarıydı ki o yıllarda Rusya'da görülmedik bir lükstü. Bu dört bina okullar ve dükkanlarla birlikte taşıtlara kapalı bir küme oluşturacak şekilde bir araya getirilmişlerdi. Vitali Protvino'da yaşayan bilim adamları ve ailelerini otomobillerden, yabancı gözlerden korumak için yerleşim kümesini bir kuşak gibi sarmalayan geniş bir bulvar hayal etmiş, bu bulvardan içeriye giriş vermemişti. Meğer ki Protvino sakin olasın, bulvar seni şehre sokmaz, dışarı atardı. Sonra 70'lerin başlarında inşaat mühendisleri geldiler ve Vitali'nin yüreğine indiren bir keşifte bulundular. Bölge jeologların Kars dedikleri tortul kaya bölgesiydi ve kasabanın altında kilometrelerce uzunlukta yeraltı geçitleri vardı. Stepanets'in muhteşem planı revize edilmek durumundaydı. İnsanlar ağladılar Güloşka ama yapacak bir şey yoktu. Plan değiştirildi. Yeni mağaralar ortaya çıkınca bir kez daha, sonra birkaç kez daha değiştirildi, bambaşka bir şey oldu. Protvino'nun altında yatan ölülerin buraya inşaat yapılmamasını istedikleri söylentisi yayıldı. Nükleer fizikçilerin böyle şeylere inanmadıklarını sanırsın değil mi? Öyle değil. Stepanets planının uygulanamamış olması, Rusya'da hiçbir şeyin son tahlilde başarılı olmayacağının işareti sayıldı. Bu ruh halini sana nasıl anlatabilirim? Bilemiyorum sultanım. Proyogravşiye deriz, kaybetmeye mahkum olanlar anlamında. Rus kültürünün proyogravşiye ürettiği inancı, diğer ülkelerin akseleratörleri yükselmeye başlayınca adeta elle tutulur bir hal aldı. Bu arada ABD, İsviçre ve Almanya kendi akseleratörlerini inşa edip Protvino önem sıralamasında dördüncüye düşünce Rusların kaçınılmaz başarısızlıklarının ilki, sonun başlangıcı gibi göründü. Dahası Amerikalılar daha üstün bir model üzerinde çalışıyorlardı. Soğuk bir şeyler yapmak Sovyetlerin yüksek enerji fiziğinde aşılmaz olduğunu kanıtlamak gerekiyordu. Sovyet hükümeti dünyanın en büyük akseleratörünü inşa etmeye karar verdi. 21 kilometre uzunluğunda bir koridorda birisi sıcak, ikisi soğuk, birbirleriyle irtibatlı 3 akseleratör kurulacaktı. Ama bu defa Protvino'nun yeraltı koridorlarında. Soyuz'un her köşesine ilanlar asıldı. İnşaat işçi ve mühendisleri Protvino'ya davet edildi. Büyük hayallerin düş kırıklıkları da büyük oluyor Lubiya ama. Teknolojik ilerleme öylesine hızlı, proje öylesine büyüktü ki bitirildiği tarihte bile köhnemiş olacağı daha 80'lerin başında belliydi. Buna karşın Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü çalışanları muazzam hangarlar kurmaya, bu hangarlara büyük çoğunluğu akseleratör yapımından başka bir yerde kullanılmayacak, hurda değeri de pek az binlerce jeneratör, dev mıknatıslar ve benzerleri malzeme yığmayı sürdürdüler. Şimdi düşününce bu hangarlar Provitno bilim adamlarının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini bildikleri, projelerinin anısına diktikleri anıtlardı sanki. Tünel yapımına devam edildi. Yapım ilerledikçe Provitno'nun laneti kesinleşti. Arazinin şekli öyleydi ki yeraltı tüneli yer yer kasabadan yükseğe düşüyordu, Gülo'ya. Bir ara projeden vazgeçilmesi gündeme geldi. Ancak bu durumunda tünelin 4 yıla varmadan suyla dolması ve çökmesi kaçınılmazdı. Bu da Provitno'nun sular altında kalması demekti. Ya doldurulacak ya da proje tamamlanacaktı ki ne biri ne de öteki için para vardı. Projenin baş mühendisi tüneli doldurmak için gerekli parayla birkaç akseleratör yapılabileceğini söylerken Soyuz'un dağılmasıyla sonuçlanan krizler patladı. Bireylerin yaşaya kalma sahiplerini hiç değilse irdeleyebiliyoruz sultanım. Örneğin Sasha'nın muhteşem gücünün nereden kaynaklandığına ilişkin teorik de olsa bir açıklama getirebiliyoruz. Ama bir kasabayı ayakta tutan kolektif direncin mekanizması muamma olmaya devam ediyor. Provitno yıllarca dışarıdan ne mali ne de insani destek gördü. Yerleşik nüfusu yaşlandı, yavaşladı. Eski hayatiyetini kaybetti ama bilim adamları kasabalarını terk etmediler. beyin göçünün Rusya'nın en parlak beyinlerini batıya kaybetmesiyle sonuçlandığı doğru. Ancak gençlerin büyük çoğunluğunun Provitno'yu terk etmedikleri de doğru. Ne Provitno'yu ne de bilimi terk ediyorlar. İflah olmaz romantikler mi dedin? Belki öyleler, belki de en iyi ve en parlaklarla birlikte hareket eden en iyi ve en parlaklar oldukları için bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyorlar. Belki de sahip oldukları şeyin, yani bilimin gücüne dikilmiş bu 60 anıtın ya da dilersen atom çağının müstakbel kalıntılarını oluşturacak olan Rus bilim kasabalarının ömürlerini vakfedecek kadar eşsiz ve değerli oldukları hususunda yanılmıyorlar. Amerika'dan döndüğümde tüneli doldurmak için 200 milyon dolara ihtiyaçları vardı. Şuradan buradan 1-2 milyon dolar bulup ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Amcamların o parayı bulmayacakları kesindi. Buna rağmen bilim adamları bırakıp gitmediler. Tersine buldukları her kopek tüneli ayakta tutmaya gitti. Sanma ki bu gayret akseleratör içindi. Hayır Lubiyama, akseleratörün en fazla 20-30 yıl ömrü var. Ama tüneli ayakta tutabilirlerse en az 250 yıl orada olacağını düşünüyorlardı. Ne işe yarayacak mı dedin? Dünyanın çam ormanları altındaki ilk ve tek metrosu olabilir mesela. Ya da en uzun yeraltı çarşısı. Orman köylüleri için nükleer sığınağı ne dersin? Savaşçı imparatorlar nicedir ayaktalar. Fırtınanın gözüne gürmek üzere olduğumuzu sezinliyorsun değil mi sultanım? Ne dersin, iyi bir sığınağa ihtiyaçları olmayacak mı Rus köylülerinin? Moğollar Kiev'i talan ettikten sonra aramızda bir parola gibi kullandığımız saptamaya gönderme yapıyordu. Moğollar Kiev'i talan ettikten sonra Rus köylüleri kuzeye, ormanlara çekilirler. Ve orada medeniyet yorgun düşer uykuya yatar. İnsanoğlu en başa döner, toprağa, iltisaklı bitkiye dönüşür, dilsiz ve dayanıklı. Savaşçı imparatorların estirdikleri fırtınaların rastgele savurduğu, ezeli ve ebedi köy, çocuklar peyda eden, toprak anaya tohum gömen o sonsuz köylü yeniden ortaya çıkar. Kendi yağında kavrulan kıvrım kıvrım bir canlı kümesi. Ölmeyecek kadar gıda, ehemmiyetsiz tasarruflar, ehemmiyetsiz servetler ve tahammül. Yığınlar ayaklar altında ezilirler ve fakat yaşaya kalanlar ölenlerden boşalan yeri ilkel doğurganlıkla doldurur ve acı çekmeyi sürdürürler.